Ayrım 35.
Olcay Yahudi kızılını bu telaş arasında öptü. Kızın dudakları ıslak, ruju fazlaca yağlıydı. Memeleri kaşla göz arasında alabildiğine çoğalıyor. Hafif, en küçük bir rüzgarla yer değiştiren kumullar gibi Olcay'ın en uzak ufuklarına uzanıyordu. Raki'de, Kue'de, Orfevr'de bir gece Turgut'un onu öpmesini istemişti. O gece öldüresiye kırmızıydı dudakları. Göz kapaklarına da bir şeyler sürmüştü. Bakışları durduğu yerde duramıyor, ya nehir karanlığından gelen akordeon seslerine ya rıhtımın tenhalığına dağılıyordu. Turgut Rocky'yi çabuk çabuk öptü ve dudaklarını hafif nemli bir kadifeye dokundurduğu duygusuna kapıldı. İçi sonu gelmiş bir ateş hızıyla kararıyordu. Akın'ın elindeki kibrit iki defadır ağzındaki cigarayı bulamıyor. Gözlerinin önünde ya hiç cigara yok ya da birkaç cigara birden var. Onunkisi hangisi? Üstelik durup dururken dilinin gırtlağına bağlandığı yeri, karın boşluğunda midesini ve belinin arkasında böbreklerinin varlığını vücuduna ait olmayan aykırı cisimler gibi kesinlikle tespit ediyor. Veliaht profili yüzünden ayrılıp bağımsızlığını ilan etmiş. Bodrum meyhanesinin en akla gelmez köşelerinde, pis sırıtmalar, çingene somurtkanlıkları ve ciddiyeti silinmiş kızgınlıklar halinde üst üste belirip kayboluyor. Ülkü diyor, kız orospu dinlesene, bu gece evden kaçmışım ki ağlarsın. Kıza cigara uzatıyor, elleri birçok, sarhoşum diyor. Ülkü füzeni siyah gözlerini Olcay'ın köşesine kaptırmış. Sarhoşsun ya diyor. Sonra bak diye tamamlıyor. Olcay kızı öptü. Açıkça homo pozlarında. Siktir et Olcay'ı. Bu gece benimle gelir misin? Ülkü'nün gözleri siyah siyah açılıyorlar. Nereye? Nereye olursa, Boğaz'a filan bir otele. İyi ama ya Berkay? Cigaraların toz duman içindeki sarhoşların arasında Berkay'ı arıyor. Londra'dan henüz gelmiş, oraya buraya tozlu sakalını sokuşturan violonistle bitmez tükenmez bir İngilizceye dalmış yakalıyor. Arkasından yine Olcay'ın oralarda. Bir daha öpüşürler mi? Akın Ülkü'yü bırakıp Oğuz'a bulaşacak, bir cigara da ona. Oğuz diyecek, biliyorsun evi terk ettim, bu gece var mısın? Oğuz dişlerini yüzlerce fincan gibi kucağına boşaltıyor. Sen beni anlayamazsın, kimse beni anlayamaz. Benim bunaltımın çok gizli nedenleri var. Oysa sen, haha, Seyit Sabri'nin oğlu. Akın dişlerini sıkıyor, midesi böbrekleri. Seyit Sabri'nin de diyor sülalesini. Yine kibritiyle cigarasını aranıyor. Yok, yok, yok. İçi sıra sarhoşluğun dirileştirdiği yemyeşil padişah korkuları. Bir yandan durmaksızın cebindeki parayı hesapladığını fark ediyor, buna bozuluyor. Bir yandan bütün kabartma kabadayılığına ve asi çocuk hallerine rağmen derin derin babasından korktuğunu seziyor, buna bozuluyor. Bu gece anlayamazlar ama yarın sabah... Babam diyor, aklınca beni tüccar yetiştirecek, halbuki para bilmem neremden aşağı. Ben aslında kendimi bir şeye lüzumlu hissetmek istiyorum, anlıyor musun? Ama neye olursa olsun bir şeye... İçinden kendini kaptırdığı hesabı yürütüyor. Buraya 100 kağıt versem, araba otel motel de etse, 100 etse, 200 binden 200 düş, kalır cepte 800 paps. Yetse yetse bu bana birkaç gün yeter ki. Tekrar Güner'e sövdü. Kaltak su koy vermeseydi ne güzel olacaktı. Bir zaman öteki Akın oldu, kim bilir hangisi. Yerde gökte yoktu. Hiçbir şey lazım değildi, fakat onsuz hiçbir şey olmuyordu. Cebinde parası binlerle çoğalıyor, Güner ve birkaç bin Güner gelip gelip Philip Morris kokularıyla soluğuna karışıyordu. Cisimler ardı ardına durukluk yetilerini ve belirliliklerini kaybediyorlardı. Renkler korkunç bir yıldırım yalazına uğramış eriyip akmıştı. Masalar eğrile büğrüle sandalyelere, sandalyeler yere doğru gevşiyorlardı. Bu toplu ve toptan eriyip akma sırasında sadece içki bardakları ayakta duruyordu. Ama dev bardaklarıydı bunlar. Akın binlercesi arasında eriye eriye koşturuyor, sonunda bir kuytuda Güner'i ele geçirmek ümidiyle katı ve sağlam kalmaya, renklerini kaptırmamaya uğraşıyordu. Ne mümkün. Alkol kumandayı ele almıştı bir kere. Bundan sonra ancak eline boyuna erimek ve ufalmak. Bir de olsa olsa kara mayınlarına basmışçasına tuz parça püskürtülmek olabilirdi. Yani hiçlik halinde toza dönmek. Akın viskilerin en güzel yüksekliğinden güneşte pırıldayarak bir açık deniz enginliğine inen tozlarını şaşırtıcı bir gerçeklik duygusuyla gördü. Sarhoşların o hayvan gülüşüyle güldü. Artık caz dinliyorlar. Berkay Ülkü'ye coşkun dile ulaşıyor. Hatta Olcay yine o kendine bol gelen erkek halleriyle Yahudi kızılını kaldırıyor. Gölgelerini lüzumundan fazla Amerikan jestlerini etraflarına çarpa çarpa dans ediyorlar. Birisi bir kovboy çığlığı atıyor. Yippee! Bir başkası, Jerry Mulligan'ı dinlesenize inekler diye bağırıyor. Jerry Mulligan pick-up'ta onlar ter içinde ortalarda dönüyorlar. Köhne bodrumun yıllanmış rutubeti pembe ahtapot yumuşağı elleriyle ayrı ve başka bir özellikle dönüyor. Bobby ve Karabaş yeniden havlıyorlar. Turgut bıyık uçlarının diri diri şarapta yüzdüğünü görüyor. İş mi bu diyerek götürüyor. Yarı Osmanlı yarı Bizans bir beyoğlu bodrumundan eski bir Fransız hanı uydurmuşlar. Biz de gelip sabahlara kadar burada köpekliğimizi havlıyor, kaçamak Fransamızı yaşıyoruz. Ya da madem ki onu kaybettik diyor, Amerika ihtimali şimdilik suya düştü, ne yapalım, elimizdekiyle yetiniriz. Burnunun dibindeki kibritleri yakıp yakıp işaret verir gibi ağzı hizasına dolaştıran, bir türlü cigarasını bulamayan Akın'ı bu arada görecek. Elini avucuna alıp doğrularak kibritine cigarasını bulduracak. Akın, mersi diyecek, her şey eriyor, ben de toz halindeyim. Öyle mi? Çok enteresan, ya ben? Akın onu görmek için insanüstü bir gayret sarf edip yine göremeyecek. Sen mi? Kimsin sen? Şairim. Hadi oradan, şairmiş. Sen viski şişesisin. Yüzlerce var senin gibi, binlerce, anladın mı? Aranızda koşuyorum, her şey eriyor. Şair Turgut derin bir mağaraya girmek duygularıyla Akın'ın güzelliğine giriyordu. Akın'ın kirpikleri vardı. Gülümseyince yanağının biri çukurlaşıyordu. Sık sık o eğreldi profilini düşürmese çok daha muhteşem bir şey olacaktı. Üzerine eğildi. Niye dedi bu kadar çok içtin, burnunu görmüyorsun. Kim demiş, her yer akıyor. Anladık, akıyor, evin nerede? Yok, kaçtım, o kaltığa inandım. Halbuki içeride bir herif vardı, beni budala yerine koydular. Neymiş, budala yerine koymuşlar. Şair Turgut gözlerinin mavisini değiştiriyor. Şimdi ona daha kalleş, daha çakal bir mavi lazım. İnce küçük kırmızılar, elif elif tirşelerle birlikte. Daha yaklaşarak demek diyor, evden kaçtın ha, adın neydi senin? Sedat'la Oğuz nihayet birbirlerine giriyorlar. Ni çekim oluyor, ulan hırbo, ayrıca dil bilmezsin, bok bilmezsin, ne diye utanmadan herifin adını ağzına alırsın. Sana lazım olan ne felsefe ne edebiyat, anlıyor musun, inek arabası. Önce birkaç kuruş kazanacak bir iş edin, sonra atlayacak bir karı, o kadar. Sülalene yeter, sülalene. Sonra ayağa kalkıp ortaya bağırıyor. Amerikan cigarası olup da vermeyenin. Koyu gittikçe koyulaşan ve katılaşan bir karanlık mı, yoksa dip dip uğuldayan, adam akıllı yoğunlaşmış belalı bir bataklık mı? Bekir hala korkusunu yaşıyor. Artık sabri gitti, kılçık gitti. Yolda ne in ne cin. Olsun. Bekir için için bir tahta karanlıkta ya da kükürt kokulu bir bataklıkta mütemadiyen dayak yiyor. Mütemadiyen ayağa kalkıyor ve kapaklanıyor. Sabri'yi görmüyor, göremiyor. Kılçığı da görmüyor. Sadece görünmez bir adamın yumrukları başını, boynunu, omuzlarını yumrukluyorlar. Birisi gülüyor mu ne? Kim bu gülen? Nerede? Neden gülüyor? Hem Zehra hem Athena, iki yüzlü bir kadın. Sağından bakıyorsun, gözlerinde kahır tortuları, kaşları gergin, dişleri ışıl Zehra. Solundan bakıyorsun, fırlak dudakları menekşe rengi bir kalemle sınırlanmış, gözleri dönük ve dönük yeşil Athena. İkisi de gülüyorlar. Bekir yeniden nefes alamıyor. Yeniden tozlu pis bir keçe boğazına tıkanıyor, göğsü sıkışıyor, çırpınıyor. O çırpındıkça iki başlı güzel ve gebertici güzel kadın, Zehra ve aynı zamanda Athena kurtlaşıyorlar. İki kadın başlı, dört ayaklı, kıllı ve haydut gibi bir kurt. Bekir korkuyor, titriye titriye kaçıyor. Ayakları ansızın bir bataklığa gömülüyor. Usul usul fakat devamlı olarak. Sonunda boğulacağını, gırtlağına ve ciğerlerine kükürt kokulu bir çamurun akacağını düşünüyor. Çılgına dönüyor. Çırpınıyor, avazı çıktığı kadar haykırıyor. Ayakları kayıp, çamur dizlerinde, kasıklarında, belinde. Tam 10 dakika sonra sarışın bir mum gibi sönüp gidecek. Hayır, sönmeyecek. Neden sönsün? Neden göz yuvalarında bataklık yılanları yuva yapsınlar? Sönmeyecek işte. İnadına sönmeyecek. Tam çamur dudaklarının hizasına ulaştığı sırada bulutlar eğilecekler. Bulutların arasından bir melek eğilecek, onu saçlarından kavrayıp kurtaracak. Gayet kolay ve hafif. Yukarıda melekler bu iş için yaşıyorlar zaten. Bekir'i kurtaranın birbirine dolaşık uzun ve kıvırcık kirpikleri var. Saçları var sonra, karga siyahı. Parıltılı, laciverte çalar bir siyah. Bekir bulutları elleriyle aralıyor. Athena'nın omuzuna kapanıyor. Çocukluğunda olduğu gibi dua ediyor. Rabbi yesir velati asir. Yalan yanlış dua ediyor. Sıralı sırasız. İçinden dua etmek, Allah'ına sığınmak geliyor. Allah'ının buralarda bir yerde olması gerektiğini tahmin ediyor. Fakat bir türlü arayamıyor onu. Aramaya kalkışamıyor. Boyundan büyük günahlar işlemekten korkuyor. Yalnız duasını tekrarlıyor ve sonunda gelince bir şarkı bitirir gibi uzatıyor. Bilhayır. Athena dudaklarını uzatmış. Neden uzatmış dudaklarını? Bekir el işi beyazlığındaki elleriyle onun saçlarını okşuyor. Saçlarının bir telini tek bir telini tutup kaldırıyor. Athena'nın bütün saçları hepsi birden perukaymış gibi elinde dalıyorlar. Pırıl pırıl çıplak bir kafa, yüz yuvarlak. Bekir bu defa kaşlarından bir tel yakalıyor. Çok uğraşıyor ama nihayet yakalıyor. Kaşları da çıkıyor, takmaymış gibi, arkasından kirpikleri de. Athena'nın yüzünde bir ışıltı, alışılmamış bir ışıltı ama. Gülüyor Athena, gülümsemesi makas gibi parlıyor. Sonra yeniden Bekir'in ensesine vuruyorlar, durup durup vuruyorlar. Kimin vurduğu anlaşılmıyor bir türlü. Sabri mi, Kılçık mı, Namık mı? Böbreklerinden birisi tekrar kopuyor. Vücudun içi bomboş. Sanki yalnız iskeleti ve derisi var, içi bir balon gibi boş ve havayla dolu. Kopuk bir böbrek, bir yoksul, bir zavallı böbrek. Bu boşlukta oradan oraya yuvarlanıyor. Bekir kımıldadıkça içine bir nohut tanesi atılmış, deriden köylü çıngırakları gibi dın dın dın ötüyor. Dın dın dın diye tıngırdıyor. Dın dın dın. Niye üç kişi sanmak? Ümit niye Mahmud'u öldüren yarı gece kalleşlerini her defasında gözleri fötür şapkalarıyla örtülü üç sinema gangsteri olarak düşünmek? Belki beş kişiydiler. Şapka giymemişlerdi. Denize denize tükürüyorlar, bakışlarını telaşla birbirlerinden saklıyorlardı. Belki bir tek adamdı, bu adamdan fazla bir şeydi. Mahmud senin aydınlığından çıkar çıkmaz onun tehlikeli karanlığına girmiş, işte böyle bir daha çıkamamıştı. Biliyorum sana, üç kişiydiler gibi geliyor. Sen böylesin Ümit. Aslında bilmediğin bir konuda ilk kurduğun hayali, sonraları vazgeçilmez, olmuş bitmiş bir gerçek diye alırsın. Sen ince, zarif fakat daima böyle bir miktar yanlışsın Ümit. Siyah, Kafkas biçimi pijamalarınla harıl harıl geceye karışıyor, çakmağınla her defasında uzak uzak yankılanan eski yanlışlıklarını aydınlatıp, bir yandan iç çizgilerindeki eğrilikleri düzeltmeye, bir yandan düpedüz kendini düzeltmeye çalışıyorsun. Kolay olmayacak mı? Tabii olmayacak. Yaşadığımız ve övündüğümüz rezillikleri hayatımızdan silip atmak zor. Halil'in hain eflatunlarını, köpek neftilerini silip atmak zor. Yumuşak, adeta macun temaslarıyla genişleyip yayılan garip erkekliğini, ayrıldıktan sonra bile insanın içinde kımıldayıp duran ressam gözlerini. Belki bütün ellerine ciyanmaya tutunursun. Koyu lacivert, brown maç halkantları ve İtalyan Sosyalist Partisi yayınları arasında kendini aşmak için muhtaç olduğun gücü. Belki Gerda'nın gizlice ve Fransızca denediği genç kız şiirlerini hatırladıkça aranıp durduğun iç temizliğini bulabilirsin. Yalnız duygularına kapılmaktan vazgeç, hemen heyecanlanma. Mahmut ne demişti bir gün? Heyecan demişti, her çeşit aksiyon için gerekli. İster şuurlu bir siyasi aksiyon olsun, ister tehlike dozu yüksek sıradan bir serüven. Ama aklın kontrolü altında ve örgütlü olarak. Yoksa sadece heyecan, ilkin aksiyonun amacını, sonra aksiyonu, en sonunda da kendini tahrip eder. Bunu Boğaz'daki deniz kahvesinde demişti. Puslu sarıya yakın müthiş kızgın bir Temmuz göğü başlarının üzerinde çatır çatır çatlıyordu. Ağrı tasıya soğutulmuş buğulu biraların, beyaz peynirin ve Rumca tangoların bir yerlerindeydiler. Yelkenliler geçiyordu. Belki aynı yelkenli geçiyordu. Ümit kendini Mahmud'un kocamanlığına ve akşamın violensel titreşimleriyle derinleşen mutluluk duygularına bırakmış, için için bir takım gizli öpüşmeler, anlatılmaz ten temasları ve dolu dolu kadınlıklar yaşıyordu. Oysa Mahmud o günlerde dehşetli bir hareket ihtiyacı içindeydi. Kendini başka bir şeye vermesine imkan yoktu. Baskının ve zorun her türlü siyasi hareket istidadını ve şuurunu boğduğu bir ortamda inkılabı tamamlamak, son neticelerine kadar götürmek için bir şeyler yapmak lazımdır. Fakat ne yapmak lazımdır? Devrimci kadrolar hızını kaybetmiş, hele aydınlar, öğrenciler ve işçiler gibi soydan devrimci olması gereken topluluklar henüz uyanmamışsa. Birasını sarışın aydınlığında saklı saklı gülümsüyor. Sadece yazmak, başka bir şey yapabildiğimiz yok. O da gerektiği kadar düzenli ve sistemli değil. Baba Ali'de çoğumuz basın hürriyetiyle her şeyin halledilebileceğini umuyor ve aldanıyor. Bence basın hürriyeti tartışmasını yapacağımız önemli konuların ortaya konulabilmesi için gerekli imkanları yaratacak. Maksat inkılap şuurunu halk yığınlarına yayabilmek, inkılabı kaldığı yerden ileri konaklarına götürebilmek için. Ümit onun konuşmasında çok uzak bir taşra şivesi hissediyor. Bunu o gün ilk defa orada hissetmiş olmasına şaşıyor. Gülümseyerek, inkılabın diyor ileri konakları. Mahmut evet ü diyor. Önce demokrasi, sonra sosyal demokrasi, sonra çocuk iç çekişiyle ufalıyor. Her ikisinin de çok gerilerindeyiz. Ümit onun dediklerini Paris'te bir akşam Cihanna'dan dinlemişti. Ne tek başına hürriyet ne tek başına adalet, topluma bireyi ezdirmeyecek bir hürriyet düzeniyle bireyi bireye ezdirmeyecek bir adalet düzenini aynı zamanda aynı yerde gerçekleştirmek 20. yüzyılın asıl misyonu budur. Mahmut halbuki daima o köylümsü inadı ve sağlam bağlanışıyla gidip gidip en olmayacak yerlerde Mustafa Kemal'e ekleniyordu. Beraber bir işe başlamışlardı, bu büyük bir işti. Bilim kılavuzluğunda toplumu çağdaş medeniyet hizasına ulaştırmak. Belki senin neydi o kızın adı Cihanna'nın söylediği yere geleceğiz. Önce fakat ikinci bir tek parti diktasına gidenleri yıkmalıyız. Arkasından klasik demokrasinin hukuk düzeni, yanı sıra endüstri devrimleri, ciddi bir toprak reformu. Bardağını kaldırıyor, dudaklarını dokundurmadan o günlerde kafasını en çok kurcalayan şeyi bir daha tekrarlıyor. Önce fakat ikinci bir tek parti diktasına gidenleri yıkmalıyız. Kendi kendine bir cevap arıyor. İyi ama nasıl? Devrimci kadrolar hızını kaybetmiş. Hele aydınlar, öğrenciler ve işçiler henüz uyanmamışsa. Mahmut yazıyordu, demokrasi teşebbüsünün büyük ve rezilce bir ticari vurgun şeklinde soysuzlaştığını, alınlarında banknot damgası taşıyan bir takım yüzü akmış kimselerin aklı hayale gelmeyecek fırıldaklar çevirerek bu vurgundan akılları durduran karlarla çıkmaya çalıştıklarını. Milletler arası tröstlerle bakanlar arasında gizli ortaklıklar bulup çıkarmıştı. Her kurulan ticari şirketin bir ucuyla siyasi nüfuza değdiğini söylemiş, banka, borsa, kredi faaliyetlerinin gerisinde doymak bilmez bir sonradan görme oburluğunun, bütün ülkeyi çıkarına işletmek için yeni düzenler kurduğunu anlatmaya gayret etmişti. Anlatabilmiş miydi? Basına yöneltilmiş baskı durmaksızın artıyordu. Yeniden cezaevlerinde ilk gazeteciler. İspat hakkı üzerindeki tartışmalar. Niye? Çünkü rejim adını kullanıp kirlettiği halk yığınlarını tekrar gerici eğilimlerini uyararak avutuyor, gerçekte bir azınlığın hem de çok küçük bir iş adamı, toprak ağası ve politikacı azınlığının çıkarına işliyor. Mahmut başka bir gün adam akıllı sonbahar içlerinde ve omuzlarının genişliğinden rahatsız küçük parmağındaki bakır yüzüğü önemli bir iş edinerek, bu demişti, bunu yazmak bir aksiyon elbet, ne var ki etkisi sınırlı, üstelik entelektüel bir aksiyon, gerektiği gibi yazamadığımız bir yana yazdığımız millete dağıldıkça yorgunluğu kaybediyor. Çünkü bu şuuru halka aktarıp ondan gerekli kütle aksiyonunu sağlayacak teşkilat yok gibi bir şey. Ümit ya demişti muhalefet partileri, Mahmut onları demişti saymıyorum. Muhalefet partilerinin siyasi esnekliği ve mücadele metotları yok. Nereye gittiğimizi ya anlamıyorlar ya anlamazlıktan geliyorlar. Mücadeleyi ne olursa olsun hukuki bir demokrasi düzleminde almak istemeleri onları gerçek siyasi mücadelenin dışında bırakıyor. Pasif direnmeyle bir dikte gidişini önlenebilir mi sanıyorsun? Şapkasının geniş kenarları gözlerini gölgelemişti. Göreceksin üyü dedi, şartlar çok daha ağırlaşacak. Yazmaktan başka daha önemli ve etkili bir şeyler yapmak lazım. Aslında bu belki gizli fakat mutlaka etkili ve aktif bir teşkilatlanmaya gitmek demekti. Ayvan saraylarda, Ortaköy içlerinde, Kasımpaşalarda kaybolmuş eski İstanbul odalarından, yamyazsı ezik sendikacıları ve her şeye rağmen büyük kalmış ellerini bulmak, babali yorgunlarının kalemlerine bitiştirmek demekti. Üniversite kahvelerinde birinci cigaraları ve iskambil kağıtlarının ortaklığıyla kafaları gittikçe azalan delikanlıları birer ikişer uyandırmak demekti. Mahmut farkında olmaksızın müdafaa-i hukuk cemiyeti karakterinde bir komita düşünüyordu. Sonraları bu komita belki siyasi bir parti olacaktı. İnkılapçı, halkçı, cumhuriyetçi fakat hangi şart altında olursa olsun siyasi kişiliği belirli ve manevra kabiliyeti yüksek bir parti. Mustafa Kemal'in ölümünden sonra kemikleşip katılaşarak bıraktığı partinin yapamadığını yapabilecek. Yani neyi? Köylülerin, işçilerin, dar gelirlilerin ve namuslu aydınların birliğini ve memleketin sosyal düzenini bu birliğin tarihi ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi. Ümit gülümsemişti. Yani önce demokrasi demişti, sonra sosyal demokrasi. Mahmut mümkün olursa ikisi birden diye cevap verdi. İkisi birden ve bir arada, mümkün olduğu kadar çabuk ve garantili. Ümit gökyüzüne baktı, yağmurun akşama doğru geleceğini düşündü. Sosyalizme çok yakın bir yerdesin Mahmut dedi. Oysa Mahmut pörsük gözlerinin kuytularında şiddetli elektrik çalkıntılarıyla ağır ağır okunması güç bir kitaptan okur gibi. Bilmem dedi, öyle mi, bir bakıma Mustafa Kemal'in yanı başındayım. Mustafa Kemal uzakta rüzgarlı ağaçların arasındaydı. Çizmelerin üzerinde bitmek tükenmek bilmiyordu. bu memleketi böyle mamure haline, cennet haline getirecek olan esbab ve avamili iktisadiye ve faaliyeti iktisadiyedir. Binaenaleyh öyle bir iktisat devri lazımdır ki artık milletimiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşamanın neye mütevakkıf olduğunu öğrensin ve o esbaba tevessül etsin. Mustafa Kemal'in sesi biraz yorgun, galiba biraz da üzgündü. Rüzgar ağzından çıkar çıkmaz kelimelerini dört tarafa dağıtıyor, Ümit bütün gayretine ve dikkatine rağmen söylediklerini duru ve açık olarak işitemiyordu. Bu memleketin efradı ellerinde numuneleriyle ziraatten sanatın, sayın, hayatın mümessili olsun. Bu yeni Türkiye'nin adına çalışkanlar diyarı denilsin. İşte millet böyle bir devir içinde bulunuyor ve böyle bir devri ilan edecektir. Ve böyle bir devrin tarihini yazacaktır. Mahmut son cümlesini Ümit iyice duysun diye bir kere daha söyledi. Ve böyle bir devirde, böyle bir tarihte en büyük makam, en büyük hak çalışkanlara ait olacaktır. Sonra sustular. Sonra Mahmut adeta fısıltıyla, yanılmıyorsam diye tamamladı. 1921'de söylemiştir bunları. Ümit ben daha doğmamıştım diye düşündü, utandı. Bir başka yanıyla o gün yaptıklarını hesaplıyordu. Mahmud'un pansiyonunu tutmuş Hüsnü Faik'e telefon etmişti. Adamın sesi kulaklarından gitmiyordu. Sizce mahsur yoksa gazeteye kadar zahmet etseniz, hüviyetinizi mahfuz tutardık. Ümit bu sözlere uygun bir cevap verememişti. Acaba neden verememişti? Gazeteye gitse, Hüsnü Faik'e Mahmud'la ilgisini, Mahmud hakkında bildiklerini anlatsa ne çıkar? Ne zarar olabilir? Hiç, hatta bu arada onun öldürülmesiyle ilgili olarak belki çok merak ettiği, bir türlü öğrenemediği şeyleri öğrenir, aydınlanır. Öyleyse neden hayır dedi. Kötü bir iş yapmanın telaşı içinde telefonu kapadı. Ümit bu soruların doğru karşılığını yemekte buldu. Babamdan korktum, babamdan korkuyorum. Zihni Keleşoğlu lokmasını uzun uzun çiğniyordu. Karısıyla kavga etmişti. Kumar oynamasını önleyebilmek için bu akşam evde kalmaya zorlamıştı. Şakaklarında o uğursuz baş ağrısı, akşam üzeri Kılçık Amerikalı'nın birkaç gün için oteli bırakıp Ankara'ya gittiğini haber verdi. Bu haberi nasıl yorumlamalı? Taga'nın işi düzeliyor mu yoksa bozuluyor mu? Aspirin olsa, aspirin bayar iki tabletçik. Ben bu müzmin baş ağrılarını kökünden keserdim. Kumarbaz fahişe, bir de karşıma geçmiş konuşuyor. Mülebbes. Keleşoğlu bifteğini bıçağın ucuyla küçük parçalara ayırıyor. Her parçanın üzerine adam akıllı hardal sürüyor. Bir bardak maden suyu içiyor, iki parmağıyla kıskaç gibi şakaklarını sıkıyor. Ümit kırık kırık, bir ucu Pelesenk sokağında Madame Karanfilya'nın elektrik sobasıyla kıpkırmızı ısınmış yalnızlığında, bir ucu Birlik gazetesi sahip ve başyazarı Hüsnü Faik'in telefonunda. Hüviyetinizi mahfuz tutardık. Yemeğini bitirir bitirmez odasına çekildi, yalnız yazı lambasını yaktı. Sümenin üzerinde o gün Cihanna'dan gelmiş olan mektup duruyordu. Aslında kısa, çabuk yazılmış bir yolcu mektubuydu bu. Cihanna bundan bir müddet önce ona yazdığını, bir basın kongresine katılmak amacıyla Frankfurt'a hareket edeceği akşam almış, cevabını hava meydanında yazıp acele postaya vermişti. Delirdin mi sen? Derhal gururunu işe karıştırmaktan vazgeç. Pişmanlığını benimseyerek aklının dediğini yap. Git gazetecinden af dile. Yapacağın bu çeşit teşebbüslerle ancak düşüncelerini bir yaşama şekli haline sokabileceksin. Ümit okurken elinin biri yine havada, dirseğini cama dayamış, uzun artist parmakları alnını gölgelemiş. Aralıksız bir cigara yakmayı kuruyor. Cihanna'nın mektubunu bir yemek sonu cigarasını sakinliğiyle paylaşmayı nedense yakamıyor. Biraz mektupta gecikerek de olsa yapmaya kendiliğinden karar verdiği hareketlerin salık verilmesinden, biraz da artık ne yapılırsa yapılsın bir manada boşu boşuna yapılmış olacağından